Ayrım 16. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 218. Konuşma notları. 21 Nisan 1974 Pazar günü Moda'daki Lozan Kulüp'te Kemal Tahir'in 1. ölüm yıl dönümündeki konuşmamın ana çizgisi notları. 1. Kimi romancı, kimi düşünür diye yazdı. Tek başına ikisi de değildi. O romanı üzerine düşünürdü. Düşünürlüğünün nedeni romancılığıydı. Çağdaşlarım içinde yaptığı iş üstüne onun kadar düşünen başka bir romancı tanımadım. 2. Gözümüz normal görüyorsa her baktığımız an görme alanımız içinde milyonlarca, sayılamayacak kadar çok şey, nesne vardır. Ama bizim gözümüz görme alanımıza girdiği halde onlardan fizik, fizyolojik, biyolojik olarak algılandığımız halde bunların hepsini birden görmez. Onların içinden birini, bir ikisini ancak görürüz. Demek ki, burası okunamıyor, bir seçim yapmışızdır. Neden o milyonlarca nesneden şunları değil de yalnız bunu seçerek görmüşüzdür? Bu seçimimizin nedeni nedir? Bu ayrı bir konudur. Herhalde kişiliğimiz, oluşumumuz, etkilenmemiz şu ya da bu. Her göz kadrında, her görme alanında milyonlarca nesne içinden gördüğümüz bir ya da birkaç nesne de belleğimizde birleşmişken zamanla onların çoğu belleğimizden silinerek pek azı anılarımızda kalır. Demek ki her baktığımızda görme alanımıza giren milyonlarca şeyden seçme yaparak birkaçını gördüğümüz gibi görme anlarımızın toplamından belleğimize yerleşenler de seçme yaparak anılarımızda kalır. Öbürleri silinir. Bu seçmeyi neden, nasıl yaptığımız da konumuz dışındadır. Sanatçılar uğraşları olan sanatlılığına göre görürler. Görme alanlarından seçme yaparlar, sonra da belleklerinde izlerden seçme yaparlar. Hikayeci hikayeci olarak görür, romancı da romancı olarak. Edebiyatın bir iki dalı üstünde yazan, çalışan yazarlar bunu daha iyi bilirler. Bir yazar o sıra hikayeci olarak yaşıyorsa dünyayı öyle görür. Sonra örneğin oyun çalışmasına geçince hikayeciyken gördüğü şeyleri görmez, oyuncu olarak işine yarayanları görür. Yazarlar genellikle yazacakları, yazmakta oldukları, yazımına hazırlandıkları, yazımına çalıştıkları türe uygun seçim yaparak, bencilliktir bu, görür, duyar, yaşarlar. Ama her yazarda yaşamının her süresinde yazarlık niteliği bulunmaz, yapıtına yoğunlaşmaz. Yalnız yazma, yazmaya hazırlanma halinde böyle bulunur. Ancak pek az yazar vardır ki her zaman yazarlık halinde hazır bulunur. İşte Kemal Tahir böyleydi. Onu yakından tanıdığım yaşamının son 22 yılı içinde hemen her zaman, çünkü bunu da böyle yaşamak olanaksız olduğundan hemen her zaman diyorum, Kemal Tahir doğadan, toplumdan gördükleri içinden seçimlerini romancı olarak yaptı. Romancı olarak gördü, duydu, solunumlandı, yaşadı. Her gününün 24 saatini, elbet bir gerçeği belirtmek için abartıyorum, romancı olarak yaşadı. Yukarıda bir bencillikten söz etmiştim. Bu bencillik sanat uğruna bir bencilliktir. Bir yazarın yıllar boyunca, bir dönemden sonraki yaşamı boyunca, yalnız romancı olarak, yalnız romanı için yaşaması, romanı için görüp duyması, konuşması, oturması, kalkması, gezmesi, ister istemez bencil olması demektir. Çünkü böyle bir yaşayışla çevresindekilere, yakınlarına haksızlık etmiş olmaktadır. Ancak bu bencillik sanat uğruna yapılmış, sanatta herkes için yaratılmış olduğuna göre, yani elcil olduğuna göre, sanatçının bencilliği, büyük elcilliği için yapılmıştır. Bu bencillik sanatçının yakınlarını, akrabalarını, eşini, kardeşlerini, arkadaş ve düşmanlarını sömürme oranına, onları hiçe saymaya kadar bile yükselebilir kimi yazarlarda. Özellikle dil, biçem, davranış ve konuşma olarak da çok etkili bir kişiliği vardı. Bugün bile onun gibi konuşmaya çalışan, Kemal Tahir'i taklit ederek konuşan ve yazan yalnız benim tanıdığım 15-20 kişi vardır. Debirlenmek, Hoşt ve benzerleri. Kemal Tahir üremeleridir bunlar. Romanı için düşünürdü ne demek? Aradığını bulan kişi düşünmez. Bir kişi düşünüyorsa daha bulmamıştır, aramaktadır. Kemal Tahir sürekli arayıcıydı. Bu arayışta her bulduğu bir sonuç değil, yeni arayışlara başlangıçtı. Ne var ki onun arayışları belli bir doğrultudaydı. Bu belli doğrultu arayış demek, tıpkı bir maden işçisinin maden yolu gibi o doğrultu dolaylarında arama zigzagları, iniş çıkışları, grafikleri çizmekteydi. Onun düşünce grafiği, kardiyogramın çizgileri gibi iniş çıkışlar, duraklar, dipler, yükseliş alçalışlar, köşeler, uçlar gösterir. Onun bu arayışlarında bir düşünce ucundayken, bu uç düşünceyi kendilerine, kendi oluşum ve düşüncelerine uygun bulanlar Kemal Tahir'i benimserler, beğenirler. Ama karşıt oluşumdakiler de beğenmezlerdi. Ne var ki araştırmacı Kemal Tahir ister istemez aynı uçta kalmaz. Araştırmasının labirentleri, dehlizleri içinde başka uçlara, karşıt uçlara geçer. Bu kez de onun düşüncesini eskiden beğenenler, eski uçta beğenenler, yeni uca geldiği için beğenmezlerdi. Kimileyin sağcıların onu beğenmeleri, kimi solcuların beğenmeyişleri, eskiden beğenen bir solcunun yeniden beğenmesi ya da sağcıların ona tümüyle bağlanamamalarının nedeni buydu. Ondaki bu düşünsel arayış zigzagları tutarsızlık değildi, çünkü hep aynı doğrultudaydı. Düşünsel arayışın zorunlu geçitleriydi. Kemal Tahir bu uçtan uca geçişte bir uçtaki düşüncesini çok aşırı şiddetle savunmuşken, sonra başka uca geçip o eski düşüncesini reddeder ve böyle zamanlarda çok arkadaşının ondan duymuş olduğu gibi "Yanılmışız yahu!" diye bağırırdı. Yanıla yanıla hep doğruyu, hiçbir zaman kesin olmayan doğruyu aradı. Niçin kesin değil? Kemal Tahir'in Tanin gazetesindeki konuşması, üç başlı değişim. Bu değişkenlik birçok yazarda vardır. Pirandello'daki başkadır, inanmazlıktır. Kemal halka inanırdı. Özellikle Türk halkına sonsuz inan ve güveni vardı. Onun bu arayış ve yanılmalarının bir örneği, dil konusundaki tutumu ve Leyla Kara'nın dergisine yazdığı yazıdır. Bu değişkenlik, bu arayış Kemal Tahir'i bence üç olumsuzluğa da götürmüştür. Her şeyin yararı yanında, dokuncası ya da tersi olur. 1. Vesveseli, kuşkulu, güvensiz oluşu. Bu onu sevgisiz göstermiştir. Fethi Naci'nin söylediği şey budur. Benimle Düşün Yayın Evi ortaklığının ayrılması, kavgası budur. Sonradan kendisinin benimle barışması, yanıldığını anlamasıdır. 2. Bu arayış onu orijinal, özgün yaparken bir yandan da aşırılığa vardığı zamanlar paradokslara götürmüştür. Türkiye'de burjuva yoktur düşüncesi gibi. 3. Bu arayışlardaki uçlardayken kişiliği de çok güçlü olduğundan çok kişiyi, yazarları, profesörleri bile yanıltmıştır. İsmet Bozdağ'ın Milliyet'teki yazısında Halit Ziya'yı Fransız yazarı göstermesi, Bayar'ın kitabının ön sözü. Ve Profesör Cahit Tanyol'un Cumhuriyet'te Türkiye'de sınıflar yoktur diye yazması. Ve benim Sartre ve Tanyol örneğini verip Türkiye'de profesör yok mudur demektir deyişim, küçük evde. Dipnot, bakınız dipnot 61. Bir anı, Erenköy'deki evde Kemal Tahir'in henüz o zaman adı konulmamış, kesinleşmemiş Yol Ayrımı romanını anlatırken ağlaması. Tabii hüngür hüngür değil, insanları sevmeyiş bu mu? Gerçekçiliği aşan iyimserliği vardı. 13 yıl hapis yatmasının etkileri kişiliğinde çok belliydi. Keyifli oluşu, planlı ama kısa vadeli hedefsiz oluşu, her yere gidiş önerisini kabul etmesi, gittiği yerden gayri memnun kaçması, hep uzun yıl hapisliğinin, kaçırılmış gençlik yaşamının acısını çıkarmaktı. Yollarda giderken kendi kendilerine karşılarında birileri varmış gibi sesli sesli konuşan kişiler vardır. Gerçekte hepimiz böyleyizdir ama bu iç konuşmalarımız çoğumuzda sesli değil, sessizdir. İnsan her an diyalog halindedir. Kemal Tahir içten konuşmayı, ki bir konuşma değil bir düşünmedir, sesli olarak karşısındaki kişiyle yapardı. Yani sesli düşünürdü. Aslında o karşısındakiyle diyalog kurmaz, kendi monoloğunu sürdürmek için karşısındakini araç olarak kullanırdı. İçinden düşünmez, karşısındakiyle konuşarak, hayır, karşısındakiyle konuşarak değil, karşısındakine konuşarak sesli dönüşür. Dipnot düşünür olmalı. Diyalogmuş gibi görünen monologlarını sürdürürdü. Karşısındakini hep kendi konusuna, o günkü düşünsel araştırmasının, çalıştığı romanının konusuna çekmesi, yerli yersiz her zaman her yerde, kimileyin sıkıcı olarak da hep bir konuyu sürdürmesi bundandı. Bencildi, sanatçı bencilliği. O sırada araştırmasının bir ucunda bulunurdu. Uçtan uca gidip gelecekti. Not. Milliyet Sanat Dergisi 28 Nisan 1974 günlü sayısında Haldun Taner'in Kemal Tahir için yazısı var. 28 Nisan 1974 Cumartesi sabahı İstanbul Radyosu'nda Kemal Tahir'in 1. Ölüm Yıl Dönemi toplantısındaki anma konuşmaları yayımlandı. Her konuşmacının konuşmalarından bölümler sokuldu. Haldun Taner, Doktor Hulusi Dostdoğru, Cahit Danyol, Halit Refik. Yalnız benim konuşmam verilmedi. Yalnız konuştu diye adım söylenilmekle yetinildi. Bunun nedeni sanırım ki orada konuşanların kendilerini dolaylı olarak eleştirdiğim için konuşmamın radyoda yayımlanmasını engellemiş olmalarıdır. Örneğin sesleri banda alan radyocuya söyleyerek, onu inandırarak ki benim konuşmamın yararlı olmadığına. Not, Doğan Hızlan söyledi. Kemal Tahir bir konuşmasında şöyle demişti. Bir romana başlarken bir an güçlüğe, zorluğa uğrarsam hemen bir polisiye romanın düğüm atma tekniğine bir göz atarım. Not 1. Gazeteci Murat 2. Dil Mike Hammer 3. İstanbul Ağzı Temin Geliverem Yanış 4. Cemalettin Mahir Bedri Eser 5. Doğan Hızlan'a demiş, başlarken zorluk çekersen politisyen roman düğümlerine bakarım. 6. Şematik 7. Çankırı Malatya Çorum İstanbul 8. Halit Refik Doğan Hızlan hikayeleri Haldun Tamer Kemal Sülker romanlarında Çorum, Hulusi Dostdoğru, Malatya notları. Not. Gidiyorum Tonya'ya, Tonya'ya oturmaya. Tonya'dan bir kız aldım, heybemi dokumaya. Limanın gerisinde görünüyor araklar. Güzelle konuşmaya, meraklıyım meraklı. Kemal Tahir Emniyet Müdürlüğü'nden hep birlikte polis arabasına bindirildiğimizde bu Karadeniz türküsünü ağzına virt edinmişti. Dipnot virt etmek diline dolamak. Yolda arabayla giderken boyuna bu türküyü mırıldandı. Ondan sonra hücrelerde de birkaç zaman bu türküyü söyledi. 15-16 Eylül 1974 Pazar Pazartesi saat 3.30 Not. Yargılarını, düşüncelerini sık sık değiştirir. Her değiştirdiği son yargısına güzel gerekçeler bulurdu. Her türlü düşüncesini, politik, sanat, eylem ve benzerleri sık sık değiştirirdi. Örneğin Türkçe'ye değgin düşüncesi. Dergiyi kimse bilmez. Leyla Kara'nın parasıyla Celal Sılay'ın dergisinde çıkan Türkçe ve dil üzerine yazılar. Bir önceki düşüncesini değiştirir gibi soyadlarını da değiştirirdi. Benerci, tipi. Demir, Kemal Tahir kullanmadı. Ölümünden sonraki yazılarında Tektaş Ağaoğlu ve kimileri onu övmek için romancı değil düşünür olduğunu yazdılar. Başkaları da bulunacak kimler olduğu tersini düşünür olmayıp romancı olduğunu yazdılar. Sağ olup da duyabilseydi bunları kendisini öven her ikisi birbirine ters düşüncelilere ağız dolusu söverdi. Sonuç şudur, ne düşünür ne sanatçıydı. Düşünür de sanatçı kırmasıydı. Not. Dipnot Engin Ardıç'ın 3 Mayıs 1973'te Yeni Ortam gazetesinde Kemal Tahir için yazdığı Büyük Bir Yazar Yitirdik başlıklı yazısının sonuna düşülmüş not. Gerçeklerin katılığı, gerçeklerden tersi uçlara itiyor. Not. Tel Yayınları Kemal Tahir, Doktor Hulusi Dostdoğru, sayfa 400. Bugün Aziz Nesin ve Yaşar Kemal gibi halktan gelen yazıcılık yetenekleri ve güçleri üzerinde kimsenin kuşkusu olmadığı yazarlar bile yanlış akıl hocalarının ve batılı gibi yazma çabalarının etkileriyle gittikçe halktan uzaklaşır duruma düşmüşlerdir. Bir Aziz Nesin'in Türkiye'de başarı ve ün kazanma yolunun Avrupa'dan geçtiğini açık açık söylemesi, bir Yaşar Kemal'in bütün gücünü dış münasebetlere bağlamaya çalışması, bu yazarların Türk halkına güvensizliklerini gösteren çok acı gerçeklerdir. Halktan gelmiş olsa ve halkın meseleleriyle ilgileniyor görünse bile, Türk yazarlarının büyük bir çoğunluğunun konularını ve yazı türlerini seçerken, kendi halklarından çok yurt dışı değerleri göz önünde tutmaları, son yıllarda Türkiye'de edebiyat alanında görülen durgunluğun başlıca sebebi olmuştur. Sayfa 452-453 Aziz Nesin'in Kemal Tahir hakkında ölümünün ardından şu yazdıklarının, onun yaşamındaki pek aydınlanmamış bölümlere ışık tutar nitelikte olduğunu belirtmekle birlikte, çoğu kalbur üstü insanımız gibi kendi kendisini yetiştirmiş bulunan arkadaşımızın çok hareketli geçtiği anlaşılan gençlik yaşamını çizerken, hakkında kullandığı bıçkın, uçarı gibi toplumcu bir sanatçı için küçültücü bir takım sıfatları yakıştıramadık. Sayfa 454. Aziz Nesin'in yazısındaki Kemal Tahir'in zaman zaman paradokslara sürüklendiği, konuları abarttığı, sürekli olarak yön değiştirdiği anlamını taşıyan bölümleri abartılmış ve yanlış değerlendirilmiştir kanımızca. Aslında Kemal Tahir başından beri tuttuğu memleketçi, toplumcu doğrultudan hiçbir sapma yapmamıştır. Celal Sılay, Ahmet Kara, Leyla Kara. Türkiye Defteri, Ocak 1975, sayı 269. Kemal Tahir bilinir ki, değil belli konularda bir ölçüde olumlu görünen kişiler konusunda, oturduğumuz evin numarası konusunda bile kuşkucu olmayı önerirdi. Lütfü Simavi'nin anıları, Osmanlı Sarayı'nın son günleri, Hürriyet, Şemsettin Kutla, 540 sayfadır. 1961 Mart, Pazar, Lozan Kulübü konuşması notu, Tanin. İlk roman yazıcımız Ahmet Mithat Efendi, ilk romancımız da Halit Ziya'dır. Romancı çalışmaların içine düşer. İnsan dünü bugünü yarınıyla bir arada iç içe karma karışık yaşıyor. Romancı da her an değişerek kendisini kendinde yitire bula yaşıyor. Okurlar da başka türlü değil. Her an değişen bu üç unsur yazar, okur, roman, romancı dille tutacak. Tuttuğunu ömürlü kılacak. Bu dört başlı ejderhayı tutup ömürlü kılacak. Değişenden değişmeyen, eskimeyen bir iki şey meydana getirecek. Romancı her an değişenin bir anını çekip alıyor. Not: elektrik kesilmesi. Burada Kemal Tahir durur ve düşünür. Elektrik lambası yanarken cereyan kesilmişse, yeniden cereyan gelince lamba yanar ve biz böylece cereyanın geldiğini anlarız. Ama ya böyle değil de lamba sönükken cereyan kesilmiş de biz başkalarından cereyanın kesildiğini işitip öğrenmişsek, ya da salonda yanan lamba birden sönünce cereyanın kesildiğini anlamışsak ve odamızdaki lamba yanmıyorken nasıl olsa cereyan kesildi diye lambamızı yakmıyorsak, bu durumda sonradan cereyanın geldiğinden haberimiz olmayabilir. Ve cereyan gelmiş olduğu halde biz hala eski bilgimize dayanarak cereyan kesildi diye saatlerce, hatta günlerce karanlıkta oturabiliriz. Öyleyse cereyanın kesildiğini başkasından duyup öğrenmişsek ya da kendimiz bilmiş olsak bile bu bilgimizden kuşkulanıp arada bir elektrik düğmesini çevirip cereyanın gelip gelmediğini kendimiz öğrenmeliyiz. Eski bildiğimizi sınamalıyız. Su kesilmiş, aynı şey. Not: musluktan su akarken mi kesildi? Yoksa musluk kapalıyken biz suyun kesildiğini başkasından mı öğrendik? Yoksa su kesildi diye musluğu kapayıp da nasıl olsa su kesildi diye boyuna bekleyip duruyor muyuz? Boyuna sınamalıyız. Kemal Tahir'deki bu kuşkuculuk zaman zaman vesveseciliğe varır. Eserlerinde olduğu gibi öz yaşamında da bir vesvesecilik görülür. O güvenli değildir. İnsanlara az güvenir ya da hiç güvenmez. Önce insan boyuna denenmelidir, sınanmalıdır. Fethi Naci'nin kahramanlarını sevmiyor deyişi budur. Kemal'e ayrıntılarla değil, bütünüyle bakmak gerekir. Hatta uzaktan bakmak. Not: dedikoduya düşkün olan Müzeher'in dediğine göre, dipnot Müzeher Vanu, Kemal Tahir'in ölümünden bir iki gün önce, Kemal Tahir'in Münevver'le olan kötü ilişkilerine değin bir dergide yazı çıkmış. Kemal Tahir bu yazıyı okuyunca çok üzülmüş ve sinirlenmiş. Hatta Semiha, Kemal'i bu konuda yatıştırıcı sözlerle avutmaya çalışmış. Ölümünden bir gece önce Kemal sıkıntısından gece yarısından sonralara dek odanın içinde volta atmış. Semiha'nın dediğine göre Kemal'in ölümünün nedeni bu olaymış. Bunları Müzeher'e Semiha anlatmış. Müzeher bu dergiyi bilip bilmediğimi sordu. Bilmediğimi öğrenince ben öğrenirim o dergiyi dedi. Meraklı kadın öğrenir. Varsa böyle bir şey bulunabilir bu dergi. 13 Mart 1975 Küçük Ev. 13 Mart 1975 Perşembe notu. İlhan Selçuk'un derlediği Yüzbaşı Selahattin'in ön sözünden anlaşıldığına göre, Yorgun Savaşçı'nın baş kahramanı olan Cehennem Yüzbaşı Topçu Cemil, Yüzbaşı Selahattin'in kendisidir. Çünkü Selahattin'in oğlu İlhan Selçuk'a telefonda Kemal Tahir Yorgun Savaşçı da babamı yazmış diyor. Kemal Tahir Yüzbaşı Selahaddin'in anılarını nereden bulup okusun? Yoksa tanıyormuş da kendisinden mi dinlemiş? Daha birçok sorular var. Bu sabah telefonu açıp İlhan Selçuk'a sordum. Söylediğine göre Yüzbaşı Selahaddin Yorgun Savaşçı da gerçek adıyla Yüzbaşı Selahaddin olarak geçiyor. Yüzbaşı Selahaddin Topçu Cehennem Cemil'in arkadaşı. Aynı zamanda Yüzbaşı Selahaddin Ziya Şakir'in arkadaşıymış. Bursa'da birlikte olmuşlar, birçok olayı birlikte yaşamışlar. Sonradan Ziya Şakir bunları Son Posta gazetesinde tefrika etmiş. Ben de Ziya Şakir'in pek çok tefrikasının Son Posta ve başka gazetelerde yayınladığını anlatıyorum. Ayrıca Kemal Tahir de Son Posta'da çalışmıştı. İlhan Selçuk'un dediğine göre Yüzbaşı Selahaddin'in anıları arasında Ziya Şakir'in tefrikalarından kesikler de varmış. Böylece Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı için Ziya Şakir'in tefrikalarından yararlandığı anlaşılıyor. Not: Kemal Tahir için 1973 sinema yılı sayfa 187 ve 188'de Emin Özdemir'in yazısından. Not: Türkiye Defteri sayı 15. Hayati Asıl Yazıcı'nın Kemal Tahir'le Sovyetler Birliği'nde yazısı. Sinema yılı 1973 sayfa 187-188-190'da Emin Özdemir'in Kemal'le ilgili yazısı. Not: Türkiye Defteri Ocak 1975 sayı 269. Kemal Tahir bilinir ki değil belli konularda bir ölçüde olumlu görünen kişiler konusunda oturduğumuz evin numarası konusunda bile kuşkucu olmayı önerirdi. Bu kuşkuculuğu giderek artıyordu. Müvesvis Mehmet Çiğdemoğlu'nun sözü: İlk tanıştığım her insan benim için kötüdür. Zamanla iyiliklerini bana göstersin. Kemal her iyilikten, her kişiden, her yardımdan, en yakınından bile kuşkulanırdı. Bugün bir romanının Milliyet'te yayımlanmasına aracı olan, yardım eden Refik Erduran için şöyle demişti: Romanımı Milliyet'te yayımlattırarak hem bana yaranacak, gözüme girecek, bana dostluk etmiş görünecek, hem de romanı ucuza kapatarak Milliyet patronunun gözüne girecek, ona kazandıracak. Donup kalmıştım, söyleyecek söz yoktu. Ben Refik Erduran'ı sevmezdim ama Refik'in Kemal'i nedenli sevdiğini bilirim. Bir insan kendisine yardım eden için böyle düşünürse artık ona yardım bile edilemez. Not: Naci Çelik'in çıkardığı romanda hesaplaşma için sormuştu. Türkçe de bilseymiş iyi olacakmış demiştim. Yavaş yavaş öğrenir diye kıs kıs güldü ve ekledi: Türkçe bilmemek önemli değil. Bu dergide aleyhimde yazı vardı. Kemal biliyordu ve derginin ilk sayısını Ahmet Küflü'nün basım evinde ... ile bastırtmıştı. Azizciğim, gitmekten büsbütün vazgeçtiğini sandığım için acele yazdığım bir nottu. Geliştirmemiştim, hemen oluşturuyorum. Güle güle git, güle güle gel. Sıhhatine iyi bak, selamlar, sevgiler. Kemal Tahir. Not: Asım Bezirci'nin Yeni Ağ dergisinde çıkan talihsiz yazısı. Ama bu yazının vakitsiz yayınlanmış olması doğru olmadığını ispatlamaz. Nitekim ölümünden sonra sağcı gazetelerin sövmediği tek solcu yazar Kemal Tahir oldu. Yeni dergide Asım Bezirci'nin yazısına Mehmet Fuat'ın cevabı. Dipnot: Virgülle bitiyor, devamı bulunamadı. Yazının sayfaya yerleştirilişi sanki devamı yokmuş izlenimini veriyor. Not: Birlikte öldüklerimde Kemal Tahir'i yazarken öldüğü sabah evine gidişimden anlatmaya başlayacağım. Ölümüyle karşılaşışıma, mezara gömülene kadar olanları anlatırken geriye dönüşler yaparak ara sıra da birlikte geçen anılarımı yazacağım. Victor Hugo'nun Balzac'ın ölümünü anlatışı gibi. 24 Mart 1974 Pazar. Not: Kemal Tahir, Türk Basın Birliği Dergisi sayı 68. Temmuz 1973'te Zeki Teoman'ın yazısında Kemal Tahir'in Geçit adlı dergide çıkardığı yazılar. Not: Kemal Tahir için Yeditepe'nin Haziran 1973 tarihli 399. sayısında yazılar var. Not: Kemal Tahir Yeni Ağ Dergisi sayı 19 Ekim 1973, Küfür, Yalan, Aşağılama başlıklı Rıza Zelyut imzalı yazı. Not: Varlık Haziran 1973'te Esin Özdemir'in Gazete ve Dergilerde başlıklı yazısı Kemal Tahir üzerinedir. Yeni Ufuklar Haziran 73'te Ömer Faruk Toprak'ın Kemal Tahir yazısı var. Aynı sayıda Selim İleri'nin de Kemal Tahir yazısı var. Not: Romancı olarak yaşamı, yaşamak ne demektir, görme alanı, kadrın içinde milyonlarca nesne şey, seçme, neden o değil de bu, görmediklerimizden değil gördüklerimizden bize kalan, belleğimizde, bizde izi kalıp anı olanlar. İkinci seçme, romancının seçmesi. Lozan Kulüp'te konuşması. İki, düşünür romancı, romanın düşünürü idi. Her şey roman içerir mi? Kendi kendine konuşan, sesli düşünen yazar, monolog adamı, değişir mi gibi görünmeleri, Nazım Mayakovski örneği, korktuğum şu sevdiklerinden, mit. Not. 150'liklerden Tarık Mümtaz Göztepe eve gelip Erenköy Ethem Efendi'deki ev, Demokrat Parti adına bir mizah dergisi çıkarmayı önerdi. Yüksek bir yerden buyrukla geldiği belliydi. O zaman haftada 2 gün çıkan nokta nokta çıkarıyordu. Dipnot metinde boşlukluk var. DP'nin köylü organı, reddettim. Kemal'le ilk önemli çatışmamızdır. DP ile CHP arasında esaslı ayrım yok. İkisi de Burjuva Partisi diye diretiyordu. Köprüyü geçene dek, vapura dek. Sırrımı vermeyen tek arkadaşım. Ameliyattan çıktı, ölümle yüz yüze gelip ölümden kurtulmuştu. Sesi az çıkıyordu, acıklı gelmişti. Eski huyu değişir, başkaları için kötü konuşmaz, kızgın konuşmaz. Edebiyatçılara, sanatçılara artık eskisi gibi sövmez diyordum. Yanılmışım, huylu huyundan vazgeçmez sözünü doğruladı. Eskisinden beter sövüyor, yeriyordu. Kıza kıza, bağıra bağıra, tek ciğerin ince çıkarabildiği o güçsüz sesini bile yükseltti. Eskisinden çok bağırmaya, çağırmaya başladı. Öyle ki söverken, kızgın bağırırken ter içinde kalırdı. Semiha kimi zaman Kemal terledi diye onu dinginleştirmeye çalışır, kimi zaman çamaşır değiş diye azarlardı. Not. Son günlerinde Kemal Tahir'i en çok üzen şey Nurer Uğurlu'nun çıkardığı İkbal Kahvesi adlı kitapta Orhan Kemal'in ağzından o söylemiş diye yazılan satırları, bu yüzden Nurer Uğurlu'yu mahkemeye vermek için avukat Orhan Apaydın'la konuşmuş, ertesi günde bu davadan kendiliğinden vazgeçmişti. Orhan Kemal'in kendisi için söylediği sözlere üzülüp kızarken, kendisinin Orhan Kemal için söylemiş olduğu bin beter ağır sözleri unutmuş görünmekteydi. Oysa Kemal Tahir bir sanatçının hiçbir sözünün, hiçbir notunun, hiçbir belgesinin gizli kalamayacağını, kalmaması gerektiğini söylerdi. Böyle olunca kendisinin de başkaları için söylediklerinin açıklanacağı doğaldı. Öylesine özgün, öylesine etkili ve çekici konuşurdu ki, çevresindekilerden, yakınlarındakilerden çok kişi onun konuşmasını Allah beterinden saklasın, kötüsü gelirse olabilemez gibi onun deyişlerini kullanmaya alışmışlardı. O ağır ameliyat sonrası duygularını yazmak istiyordu. Üstünden tonlarla ağırlıkta bir silindir geçmiş, silindir altında ezilmiş gibi oluyor diyordu. Ameliyattan sonra çalışamadı. Çalışamamasına birçok gerekçeler uyduruyordu. En başta 12 Mart olayına ışık tutacak, bugüne koşut düşüp bugün aydınlatacak bir roman, roman müsveddelerinden böyle olan birini yazmak istediğini söylüyordu. Eskiden hazırlıklı olduğu romanların bugüne ters düştüğünü söylüyor. Bütün bu düşüncelerinin gerçek gerekçesini bildiğim, ayrıca da hiçbir yararı olmayacağı için bir romancı için yanlış olduğunu söyleyemiyordum. Ameliyatından sonra Kemal'le tartışmaktan hep çekindim. Ona çalış, çalışmalısın diyemiyordum. Çünkü böyle söylemek ölüme en yakın aday olduğunu hatırlatmak demek olurdu. Yalnız kendimden söz ederek, vaktimizin az kaldığını söyleyerek çalışması gerektiğini anlatmaya çalışırdım. Her buluşmamızda neler yapıyorsun, neler üzerinde çalışıyorsun gibi sorularla sözde çalışmaya özendirmek isterdim. İsteksizlik yüzünden hazırlığı bitmiş eserlerinden birinden birine atlayarak çalışıyordu. Timur Lengi anlattığı Topal Kasırga, sonradan adını Topal Tehlike olarak değiştirmişti. Dam Ağası romanlarıyla tarih notları zaman zaman birinden ötekine atlayarak çalıştığı eserleriydi. Bir gece Ankara'da Küflü'nün evinde yine özgün olsun diye bir düşünce atmıştı ortaya. Türk halkının, Türk köylüsünün arkeolojik, tarihsel, anıtsal yapıtları yakıp yıkması doğrudur diyordu. Karşı düşünceyi söyledim. Orası çok kalabalıktı. Tartışmamak için kimseye haber vermeden toplantıdan ayrıldım. Gittiğimi anlayınca bozulmuş. Semiha her zaman böyle yaparsın. Daralıp gitti deyince Kemal üzülerek, canım ben ona ne dedim ki diye üzüntüsünü belirtmiş. Gerçekten de bana bir şey söylememişti. Ama konuşurken öyle bağırıyordu ki boyun damarları şişiyor, ter içinde kalıyordu. Çok ağır sövüyordu. Yanlış bulduğum düşünceleri karşısında büsbütün susmak da elimden gelmiyordu. Not. Reşit Menteşoğlu'nun Plajında görüşmemiz. Akbaba'ya romanını bastırmak isteyişim ağır alması. Milliyete romanını vermek isteyen Refik Erdoğan için söylediği. Orhan Kemal için söylediği, oğlanın deşi ortalarda kalmasın. Notlar, Samet Ağaoğlu'ndan kağıt almaya gitmemiz. Dipnot, bunu yol böyle gelmiş böyle gitmez bir de anlatmıştı. Naci ile ortaklığımız ve bozulması. Sabahattin Ali'nin durak yerinde Kemal'i tanımazdan gelişi, tepdili hava çıkışında. Boğaz'da söyledikleri ortaklıktan ayrılışımız. Dipnot, söz konusu ortaklık Kemal Tahir ile Aziz Nesin Düşün Yayın Evi ortaklığıdır. Babamın bana yıllar önce söylediğine göre Kemal Tahir ile Düşün Yayın Evi ortaklıklarının asıl bozulma nedeni kendi kitaplarının çok satması, Kemal Tahir'inkilerin ise pek satmamasıymış. Tercüme romanı kayıkta 3 kişi imza attırması, yüzümün yumuşaklığı. Dipnot, Düşün Yayın Evi'nden çıkan kitaplardan biri olarak anımsıyorum kayıkta 3 kişiyi. Düşün Yayın Evi'nden ayrılırken söylediği, kitapları işportaya verme. Enver'e yaptığı. Dipnot Enver Aytekin, Düşün Yayın Evi yayın yönetmeni, hep vesveseli güvensizdi. Yayın evinde beni çalıştırıp kendi bilmem ne istiyor deyişi. Peyami'ye imzaladığım kitabı yüzüme vuruşu. Dipnot Peyami Safa olmalı. Macera romanı bastırması, sonra yaptığı tarih serisi. Onun benim için arkamdan söylediği söz, eleştirmenlerin başka yazarların ağzında sakız oldu. Mizahı küçümsüyor, piyes yazıyor. Kemal üzülecek diye onun sözlerinin iletkenlerine yazı olarak cevap veremezdim. Çünkü arkada Kemal'in olduğunu biliyordum. Hep hazmettim, sustum. Halit Refik, Naci Çelik ve benzerleri. Boğaz'daki kavgamız, not. Araba gezintilerimiz son zamanlarında Paşabahçe, Beykoz, Çamlıca, Bulgurlu falan. Çok bozulur, hastalanırdım bu araba gezintilerinde. Bana dokunur belli etmemeye çalışarak dinlerdim. Eve gelir uzanırdım, bütün gün kendime gelemezdim. Naci, İnönü aleyhine broşür yazmıştı. Ben bastırmamaya uğraşıyorum. O bastırmak için direniyordu. Bir hain yanı vardı. Her şeyden her gün kuşkulanırdı içinden. Dışa vurmaz, yeri gelince vururdu, beklerdi. Müvesvis dedikleri tiptendi. Dipnot, bakınız dipnot 62. Nazım'a kızması. Yemin etmişler partiye girmemeye. Girmek gerekirse birbirlerine haber verecekler. Üçü, Hamdi, Şamilov, Kemal, Nazım. Sonradan Nazım partiye girer, kaçışını da ona yorardı. Tutuklanmalar başlayınca bir daha hapse girmek istemediğinden sıranın kendisine de geleceğini, birilerinin çözüleceğini düşünüp kaçtı. Öbürleri bahaneydi der. Bir gün şöyle demişti. Sovyetler Çarlık İmparatorluğu'nu sosyalizm harcıyla tuttu ve tuttuktan başka genişletti bile. Ya Osmanlı? Bu da tutabilirdi, tutmalıydı. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmamalıydı. Bu yüzden yıkan olarak gördüğü İttihat ve Terakkicileri sevmezdi. 16. ayrımın sonu. Sayfa 236. Ancak burada bitti. 32 dakika oldu ama